Ayrım 32, sayfa 364. Aslında Brandt, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği deneyiminden yöneticiliğin kendisine göre olmadığını anlamıştı. Yeniden, hele bir haber kanalının kuruculuğu ve yöneticiliği gibi hiç bilmediği bir işe kalkışılması tam çılgınlıktı ama o dönem bunu ölçecek halde değildi. İşsiz ve yalnız bıraktırıldığı, kariyerinin hatta hayatının riske atıldığı bir devrede Türkiye'nin en büyük medya grubundan itibarlı bir iş teklifi almıştı. Hiç düşünmeden koşarak gitti. Postada yazmaya başladı. TV24'ü kurma hazırlığına girişti. Elbette yardıma çağıracağı ilk insanlar kendi ekibiydi. Çiğdem Anadı, Ahmet Severi, Cüneyt Özdemir'i, Başar Örün, Serdar Akin'i seferberliğe davet etti. Onlar da gelip işe giriştiler. Rıdvan Akar, Hikmet Bila, Mustafa Ünlü ise o ara 12 Eylül belgeselinin hazırlığındaydı. Brandt, askeri müdahalesinin en yoğun tartışıldığı dönemde son askeri müdahaleyi ekrana getirme işine soyunmuştu. Aslında Show TV önerdiği bir belgeseldi bu. Araya 28 Şubat süreci girmişti ancak peşinden başka bir zorlu süreç geldi. 1999 ekonomik krizi. Herkes masrafları kısmaya, küçülmeye, içe kapanmaya başlamıştı. Yeni televizyon hazırlığında belirsiz bir süre frene basıldı. Maaşlar donduruldu. Bir anda küçülmek zorundaydı. 25 kişilik 32. gün kadrosunu yarı yarıya azalttı. Ekranda bayrak göstermek adına programı sudan ucuza Kanal D'ye verdi. Televizyonun istenmeyen haylaz çocuğu haline gelen 32. gün 6 ay orada geç saatlerde yayınlandı. Resim: Arzuhan Doğan, Ted Turner ve Mehmet Ali Brand'ın hep bir arada olduğu bir fotoğraf görüyoruz. Rıdvan Akar'la 12 Eylül belgeselinde masraflarını hepten kısarak tamamlama kararı aldılar. Belgesel 1999'da önce şifreli olarak Sinebeş'te bir yıl arşivde bekledikten sonra Show TV'de yayınlandı. Ancak TV24 aylardır süren hazırlıklara rağmen bir türlü yayına sokulamadı. O arada Öcalan'ın yakalanışı, yargılanışı, 18 Nisan seçimleri, Gölcük depremi gibi nadiren gelen büyük haberleri tırnaklarını yiyerek uzaktan izlediler. 50 kişilik kadro kriz nedeniyle 8 ay beklemek zorunda kaldı. Huzursuzluk baş gösterdi. Herkes gerilmiş, iç çekişmeler, dedikodular, çekememezlikler başlamıştı. Bu arada Aydın Doğan, Time Warner grubuyla ortaklığa girmiş, Amerikan televizyonu CNN ile anlaşmış, yeni kurulacak kanalın adını CNN Türkiye çevirmişti. Yine kanal yönetiminde denge kurabilmek için de Brand'ın yanına Taha Akyol'u getirmişti. Muhtemelen Brand'ın devletle çatışmasını ve agresif yayıncılığını Akyol'un dengeleyebileceğini düşünmüştü. Ancak Aydın Doğan'ın deyişiyle bu formül pek iyi olmadı. Geçinemediler. Brand zaten beklemekten sıkılmıştı. Masa başında bürokratik işlerle uğraşarak, geçimsizliklere çare arayarak yıprandığını, haberci damarının tıkandığını hissediyordu. Yayına girmeye bir ay kala bir internet sitesinde CNN Türk'ün yayın yönetmenliğinde yeni bir isim arandığını okudu. Birkaç saat sonra yine Ertuğrul Özkök'ten "Senin yerine Ferhat Boratov'u getiriyoruz, senin gazeteciliğe ağırlık vermeni istiyoruz" diyen bir telefon aldı. İlk anda bunu rütbe indirim saydıysa da üzülmedi. Yöneticilikten öyle sıkılmış, gazeteciliği öyle özlemişti ki bu teklife sevindi. Kompleks yapmadan kabul etti. Doğru karar vermiş, bildiği işe geçmiş, sevdiği muhabirliğe dönmüştü. CNN Türk 1999 Ekim'inde Brand'ın sunduğu bir açılış gecesiyle yayına girdi. Gecenin canlı yayın konuğu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Brand ona eski bir soruyu yeniden sordu. "Ne zaman emekli oluyorsunuz?" Demirel mesajı aldı, eski cevabı verdi. "Söyledim ya ben sana. Sen kendi emekliliğine bak. Bak sen de emekli olamıyorsun. Geldin yine buradasın." Bu diyaloğun ilkinden sonra geçen 7 yılda Demirel başbakanlıktan köşke çıkarken o gün "Sen kendine bak" dediği Brand büyük badire atlatmıştı. Ama işte yeniden buluşmuşlardı. Brand bir sürü haberlere ağırlık verdikten sonra kendine yeni bir format belirledi. Her akşam 17.00'da Manşet adlı bir program yapacak, gün boyu verilen haberlerin içinde en önemlisini kendi seçimi üslubu konuklarıyla anlatacaktı. Resim: Mehmet Ali Brand'ın CNN Türk açılış gecesindeki konuşma sahnesindeki fotoğrafını görüyoruz. Seyirciye her şeyi değil, bilmesi gerekeni en yalın, en kolay anlaşılır, en net dille söyleyecekti. O dönem Manşet'te işe başlayıp 15 yıla yakın Brand'la çalışan Süleyman Sarılar iş görüşmesini hala unutamıyor. Odasına girdim. Bir takım kağıtları karıştırıyor, önündeki deftere bir şeyler yazıyordu. Bana hiç merhaba filan demeden, "Bugün Adalet Bakanı konuk geliyor, onun için birkaç soru yazsana bana" dedi. Şaşırdım önce. Oturup 3 tane soru yazdım. Okudu, "Tamam, hayırlı olsun" dedi. Az sonra o sorulardan ikisini bakana sordu. Brand artık hafta içi her akşam Manşet'le haftada bir 32. gününe ekrandaydı. 32. gündeki eski hızlı haberciliğini artık Manşet'e tatmin ediyor. 15. yılını kutlayan Bilgi Üniversitesi'nde üstlenen 32. günü ise üniversitelerde konu ağırlayarak yapıyordu. Bir yandan Soner Yalçın'la Özal'lı Yıllar belgeselinin hazırlığına girişmişti. O dönem Ecevit'in başbakanlığında DSP ANAP MHP koalisyonu kurulmuş, 21. yüzyılın ilk cumhurbaşkanı için arayış başlamış ve sürpriz bir aday kendinden ortaya çıkmıştı. Çeviktir. 28 Şubat'ın kudretli komutanı tüm uğraşımına rağmen Genelkurmay Başkanlığı'na tırmanamayıp 1999'un 30 Ağustos'unda emekli olmuş, bu kez de Cumhurbaşkanlığı yarışına soyunmuştu. Kanalları gezerek kendisini anlatıyordu. Sırada CNN Türk vardı. Orada daha 1,5 yıl önce büyük bir tuzak hazırladığı Mehmet Ali Birand'ın karşısına oturacak, kendisini kamuoyuna beğendirmeye çalışacaktı. Birand, onunla görüşmem demedi. Düştü elime. Gelsin de zor sorularla sıkıştırıp rezil edeyim de demedi. Tersine ona normal bir konuk muamelesi yaptı. Şimdi aralarındaki iktidar ilişkisi değişmişti. Biri güçten düşmüş, diğeri eski gücüne kavuşmuştu. Artık Birand'ın bire değil, birin Birand'a ihtiyacı vardı. Yayın öncesi hiç o konudan söz etmediler. Yayında çevik bir 28 Şubat geçti. Bundan sonra böyle bir süreç yaşanacağına inanmıyorum dedi. Türkiye'nin önünü açacak, önderlik edecek kişinin kendisi olduğunu, halk desteğini arkasına aldığını söyledi. Söyleşi bitti. Birand, önümüzde yepyeni bir aday var. Hayırlı olsun dedi. Jenerik girdi. Çevik bir son karede hararetle Birand'ın elini sıkarken göründü ancak mikrofon açık kalmıştı. Birin bu hangi saatte yayınlanacak dediği duyuldu. Canlı yayın olduğunu unutmuştum. Birand yine hiçbir hatırlatma yapmadan kanaldan yolcu etti konuğunu. Zorlanmadı bile. Kin tutma adeti yoktu. Kendisine en büyük kötülüğü yapanları dahi Cemile'yi çılgına çevirecek bir unutkanlıkla affedebilirdi. Hayat ona ardına bakmamayı öğretmişti. Gözü her daim istikbaldeydi. Hasımlarının devrilişini görecek kadar uzun kalmıştı nehrin başında ama onların sürüklenişleriyle ilgilenmedi bile. Tuvaletteki karşılaşmalarından 14 yıl sonra Çevik Bir'in 28 Şubat soruşturmasından tutuklandığı haberini de ekranda yine kendisi verecekti. 2002 sonunda iktidara gelen AK Parti ile Türkiye yepyeni bir döneme girdi. Ülkede bütün güç dengeleri değişmişti. 2004'te yerel seçimleri de AK Parti kazanınca bu iktidarın önceki koalisyonlar gibi geçici olmadığı anlaşıldı. 2005 yılında Doğan grubunu yöneten Mehmet Ali Yalçın daha bir anda Kanal D haberin anchormanliğini önerdi. Haberlere bir ağırlık getirmek, genelde hakim olan magazin yaklaşımını terk etmek, yeni dönemin gerektirdiği yeni bir içerik vermek istiyorlardı. Birand teklifi duyunca yutkundu. Halinden çok memnundu aslında. Meslek hayatının en mutlu dönemini yaşıyor, manşette 32. günün ilk dönemindeki gibi kıtalar arası gezip birbirinden ilginç röportajlar yapıyordu. 32. günü Rıdvan Akar'ın Mahir ellerine teslim etmiş, prodüksiyon şirketini oğlu Umur'a devretmişti. Bütün o zorlu 90'lardan sonra nihayet artık yazıları ailece huzurla tatile çıkabiliyorlardı. Üstelik o tatillerden birinde dalmak için gittikleri Tayland'da cep telefonunun çekmediği bir gemide Umur anne babasına sizinle konuşmam lazım demiş ve evlenmek istediğini açıklamıştı. Birand birden oğlunun büyüdüğünü fark etmişti. Belki kendi çocukluğunda babalığı hiç bilmeden yetiştiğinden belki yıllarca gözü haber dışında bir şey görmediğinden Umur'a ideal bir babalık yapamamıştı. Ders çalıştıramamış, aşk hayatını soramamış, ilk seks dersini verememişti. Bir ara Adnan Hoca'cılardan sonra MHP'lilerden çevre edindiğinden geç haberi olmuştu. Mezuniyet törenine gitmiş ama gelecek planlarından söz etmemiş, ona bir meslek kazandırmanın keyfini sürememişti. Şirketini emanet ettiğinde de sorumsuz olmasından, işi ciddiye almamasından, hesabını bilmemesinden dolayı hep eleştirmişti. İş devreye girince ilişkileri daha da kötüleşmiş, Birand soyadı Umur'un hayatını kolaylaştıracağını güçleştirmiş, sürekli babasıyla karşılaştırılmak, onunla yarıştırılmak, babası sayesinde kabullenilmek ya da babası yüzünden reddedilmek ona ağır geliyordu. Hele babası tarafından çocuk yerine koyulmak, küçümsenmek. O kadar ki bir seferinde önerdiği bir projeyle ilgilenmeyen babasına tepki olarak en büyük rakibi Uğur Dündar'ın kapısını çalmış, projesini ona anlatmıştı. Mehmet Ali Birand o yaz Tayland'daki teknenin telefon çekmeyen güvertesinde büyüdüğüne bir türlü inanamadığı 25 yaşındaki bu genç adamın gönül verdiği İtalyan asıllı Amerikalı ile evlenme isteğini dinledi. Daha çok küçüksün diye annesine katılsa da onu destekledi. Resim. Umur'un mezuniyet töreninde Mehmet Ali Birand ve eşiyle beraber çekilmiş üçünün bir arada olan fotoğrafını görüyoruz. Gönlün ne isterse onu yap, bu senin hayatın dedi. Washington'a kız istemeye gitti. Amerikalı dünürlerine İngilizce olarak Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle kızlarına oğullarını istediğini söyledi. Endişeniz olmasın, o bundan böyle benim de kızım olacaktır dedi. Düğünde ise onca yılın biriktirdiği gözyaşını toptan dökermiş gibi hüngür hüngür ağladı. Umur o günü hatırlarken düğünümde babamı ağlattığım için çok mutlu oldum. Bağlanmamızda bir sıkıntı vardı. Orada çok güçlü bir hisle bağlandık diyecekti. Hayatının nihayet düzene girdiği, 32. günü 20. yılına getirdiği, 20 yılın perde arkası 32. gün kitabını çıkardığı, manşetle ödülleri topladığı o dönemde yeniden bir şeylerin başına geçmek, bir haber merkezini yönetmek, uzak kalmaya çalıştığı yıpratıcı reyting yarışına girmek, her akşam ekranda olma uğruna hareket kabiliyetinden, muhabirliğinden, seyahatlerinden vazgeçmek istemiyordu. Ancak bir yandan da içindeki meslek hırsı, başarma ihtirası, yeni bir yarışın heyecanı ona haydi diye bağırıyordu. Haydi, bir daha dene. Burada da zirveyi zorla. Bunu da başar. Ne kadar huzurlu olsa da CNN Türk Kanal D'nin yanında küçük bir limandı. Üstelik kısılan bütçesi nedeniyle elini kolunu bağlıyorlardı. Öbür tarafta bir meydan okuma vardı. Yılların birikimiyle ben hepsinden iyisini yaparım iddiasını taşıyordu. 63 yaşına gelmişti. Önünde çok uzun yıllar olmadığını düşünüyor, bunu bir taç giyimi olarak görüyor, son atış olsun diyordu. Kendisine 5 yıl daha verdi ve bu yeni maceranın kollarına atıldı. Teklifi kabul ettiği gece Cemre'ye 32. günün 25. yıl dönümünde yani 2010'da ekranı bırakmayı planladığını söyledi. Sonra da fısıldadı. Bakalım 25. yılı kutlayabilecek miyiz? Ne demek o dedi Cemre. Tabii kutlayacağız 25'i. Hatta 30. yıl dönümünü dahi göreceksin. Bölüm 27. Anchorman. Yumruk yiyen boksörün iki seçeneği vardır. Havlu atmak ya da kalkıp dövüşe devam etmek. İkisi de göründüğü kadar kolay değildir. Havlu atarsanız bir daha ringe çıkamayabilirsiniz. Devam ederseniz belki daha çok dayak yersiniz ama ancak ikinciyi göze alabilenler günün birinde ringten galip ayrılabilir. Bir andın Kanal D'deki çalışma odasında duvarında bir karikatür asılı. 7.50.25 tarihli sabah gazetesinde yayınlanmış bir karikatür bu. Bir ant nakavt başlığı altında ringde iki boksör görünüyor. Ali Kırca ayakta, bir ant yerde. Haberde şu satırlar var. Günlerdir büyük reklam kampanyasıyla Kanal D'ye ana haberi sunacağı duyurulan Mehmet Ali Birand daha ilk gün tam bir düş kırıklığı yaşadı. Rating sıralamasında Kanal D'ye ana haber 5. olabildi. Ali Kırca ATV ana haber ise her zamanki gibi bütün rakiplerini ezdi geçti. Bu karikatürü belli ki ibret için başucuna atmış Birand. Zafer yolunun hezimet taşlarıyla döşendiğini kanıtlamak istercesine. Aslında işe girişirken çok umutluydu. Yanına yıllarca Ali Kırca'nın sağ kolu olan Ayşenur Arslan'ı almış. Star'dan Deniz Arman'ı geri çağırmış, ilk 32. gün ekibinden Talip Korkmaz'ı montajın başına geçirmişti. 32. günde artık ekibiyle birlikte Kanal D'deydi. Bunca yılın birikimiyle de böyle deneyimli bir ekiple çok iyi iş çıkaracağını düşünüyordu. Kanal büyük bir tanıtım kampanyası yapmıştı. İlk ana haber için ekrana çıkacağı 5.50.25 günü seyirci şu sözlerle ekranın başına çağırdı. Yaşamımın en önemli dönemlerinden birine giriyorum. Bu akşam 19.00'da Kanal D ana haberde karşınıza çıkacağım. İlk defa böyle bir sorumluluk alıyorum. Şimdiye kadar kitaplarımı, yazılarımı okudunuz, belgesellerimi gördünüz, 20 yıldır 32. günde izlediniz. Son 5 yıldır da CNN Türk'te manşet programıyla karşınıza çıktım. Şimdi yeni ve daha zor bir deneyime giriyorum. Kanal D ana haberi yönetmek ve sunmak çok zor bir iş. Ancak bana heyecan veriyor. Size biraz dahi olsa farklı bir ana haber hazırlamayı hedefliyorum. Bu akşam beni evinize kabul ederseniz çok memnun olacağım. Biraz daha farklı bir ana haber yapmak o kadar da kolay değildi. Seyirci 90'lı yıllardan itibaren kendi bültenini seçmiş, bazısı güvendiği isimlere gitmiş, bazısı 3. sayfa haberlerine, cinayete, sansasyona, magazine alıştırılmıştı. Bir an ise hiç günlük haber yapmamıştı. Haftalık programda ya da manşet formatında gazeteci deyimiyle habere takla attırmayı, yani farklı bir bakış açısı sunmayı, BBC'nin CNN'in yaklaşımını biliyor ancak haber yarışını, rating savaşını tanımıyordu. Haberi içine düştüğü magazin batağından kurtarabileceğini umuyordu. Deniz Arman ilk gün bir andın bu trafik kazası haberini niye veriyoruz biz diye sorduğunu hatırlıyor. Öyle ya, o dünyanın haberini vermeye, Türkiye'de olup biten büyük olayları yorumlamaya alışkındı. Ana haberin sıradan haberleri de mutlaka görmeyi gerektireceğini, onu sağlıktan magazine, ekonomiden beslenmeye hiç alışkın olmadığı mecralara çekeceğini henüz göremiyordu. Ertesi gün gelen rating karnesiyle gerçekte yüzleşti. Haber bültenleri içinde Ali Kırca'nın bülteni birinci olurken, Star 2. Show 3. olmuş, Kanal D Flash Haber'in de ardında 5. olabilmişti. Bir an tüm programlar sıralamasında 28. sıradaydı. İkinci günde durum çok değişmedi. Kanal D Haber 23. oldu. İlk yorum bir andan önce Kanal D Haber hazırlayan Fatih Altaylı'dan geldi. Kanal D bir anda uzun süre dayanamaz. Nicedir ona diş bileyenler bu başarısızlığı memnuniyetle izliyordu. Lakin bir anda yıkacağı sanılan yumruk ona alarm zili tesiri yaptı. Bu kulvarda başarı için isminin yetmeyeceğini, daha fazlasının gerektiğini anladı. Herkesi kucaklayabilmesi lazımdı. Bunun için hazırlanmaya başladı. Katı olmaması, çabuk ikna olması, tavsiyeler uyması ekibin işini kolaylaştırıyordu. Gorbaçov'la Thatcher'la Mitterrand'a söyleşen adam şimdi Kiraz Festivali'nde izlemek, tecavüz haberinde okumak zorunda kalacaktı. Ekrandaki ikinci haftasında onu Gamze Özçelik'le eski sevgilisinin tecavüz iddialarıyla ilgili röportaj yaparken izledik. O yayını izlerken keşke Türkiye'ye dönmeseydi, keşke bu işe girmeseydi dediğimi hatırlıyorum. Bunları yapabilecek çok isim vardı. Onun klası bu vasata teslim olmamalı, 32. günün mirası buralarda harcamamalıydı. 2005 sonunda 32. günün 20. yılını kutlarken öyle mutluydu ki sevincini gölgelememek için bu fikirlerini kendime sakladım. Ancak magazine yönelme çabası da rating getirmeyecek, seyirci o haberi ondan daha iyi yapanlardan alacak, Kanal D ana haber 2005'i 4. sırada tamamlayacaktı. 2006 ise Brandt için sadece işte değil, evde de büyük sıkıntılara gebeydi. Mayıs ayında Gogoş'u kaybettiler. 96 yaşındaki bu emektar kadın evin göz bebeğiydi. Yeri hiçbir zaman doldurulamayacaktı. Ardından Temmuz sonundaki mavi yolculukta Brandt tekne bir kaza geçirdi. Fethiye dönüşü dev bir dalgada düşüp kafasını kapıya vurmuş, iki dizini de parçalamıştı. Fırtına da 15 dakika yattığı yerden sesini güvertedeki Cemre'ye duyuramamıştı. Sonunda yere vurulduğunu duyan Cemre onu bulduğunda yüzü gözü kan içindeydi. Kör oldum, bacağım koptu diye sızlanıyordu. Alnı yarılmış, gözünü kapatan kandan kör olduğunu sanmıştı. Sakat dizinin lifleri koptuğu için de bacağı tamamen yan dönmüştü. Ayrım sonu. Sayfa 377.